Evet sevgili kardeşler, teselli etmek istedim sizleri bu yavaş yavaş diriliş kutlamasına doğru yaklaşıyoruz. Bildiğiniz gibi her inancın değişik kutlamaları var. Bizim inancımızın da iki önemli kutlaması var. Bunu yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde hep vurgulamışımdır, öne çıkarmışımdır. Biri doğuş kutlaması diyoruz, değil mi? Aralık ayında bunu kutlamaya çalışıyoruz. Öbürü de diriliş kutlaması. Nisan ya da Mart aylarında bunu büyük bir coşkuyla, hatta bir araya gelerek Gensheim'de büyük bir coşkuyla ne yapıyoruz? Kutluyoruz. Ve bunu yürek doluluğuyla söylemek istiyorum ki Rabbimizin tabii ki bizim için dünyaya gelmiş olması çok önemlidir. Çarmıhta bizim için hayatını feda etmiş olması, günahlarımıza karşılık olarak hayatını feda etmiş olması gerçekten önemlidir. Ama beni en fazla heyecanlandıran nedir biliyor musunuz? Yine burada ben defalarca söylemişimdir. Rab İsa Mesih'in ölümde kalmayıp üçüncü gün ölüm ve aynı zamanda karanlığın simgesi olan mezarı geride bırakmış olması, kefen bezlerini geride bırakarak ölüm üzerinde yenge kazanması ve dirilmesi beni gerçekten hoplatıyor, beni gerçekten heyecanlandırıyor. Onun için yeri geldiğinde ben burada söylemişimdir. Evet, pazar günleri toplantılara katılmak önemlidir. Aşağıda Özlem'le konuşuyorduk. Tabii ki bu bir din adı altında yapılırsa bunun hiçbir zaman faydası yok. Ama biz toplantılara gelmemizin amacını yitirmeyelim. Biz ne için geliyoruz? Aslında sevgili kardeşler, bunu defalarca söylemişimdir. Biz aslında Rabbimizin ölümden görkemle dirilişini kutlamak için bir araya geliyoruz. Sadece Sami'nin dediği gibi yılda bir kez değil. Ya da zaman zaman ilahiler söylerken anımsamak, yılın belirli günlerinde anımsamak değil. Aslında her gün Rabbimizin bizler için neler yaptığını düşünmek ve onu düşünerek Rabbe yücelik getirmek davranışımızla, hareketlerimizle, sözlerimizle gerçekten önemlidir ve gereklidir sevgili kardeşler. Onun için her pazar buraya geldiğinizde bilin ki bu pazarda bugün de olduğu gibi evet aslında Rabbimizin dirilişini kutlamak için biz bir araya geldik. Onun için anımsatıyorum tekrar size. Evet, Rabbimiz ölüm üzerinde yenge kazandı. O yaşıyor. O diridir ve ruhu aracılığıyla aramızdadır. O zaman sevinelim. Onun yaşıyor olması, hayatta olması gerçekten de bizim de yaşayacağımızın dört dörtlük garantisidir. Bu kadar açık, bu kadar net. O eğer mezarda kalmış olsaydı diğer tanrı adamları gibi, peygamberler gibi bizim umudumuz ölü bir umut olurdu. Ama umudumuz diri. Çünkü Rabbimiz ölümden görkemle dirildi değerli kardeşler. Onun için bugün size bu konuyu biraz gündeme getirmek istedim aslında. Diriliş konusunu ele alıp sizi birazcık böyle cesaretlendirmek istedim. Biliyorsunuz yeryüzünde birçok yollarla bize dünyanın yaptığı bir şey var. Pişirip pişirip önümüze sunduğu, koyduğu bir takım vaatler var. Aslında televizyon ekranlarında ya da ne bileyim gazetelerde bunu okuyoruz ya da ekranlardan bunu seyrediyoruz. Bakıyorsunuz gerçekten o kadar büyük vaatler veriliyor ki, dünya bize o kadar büyük vaatler veriyor ki bir bakıyorsunuz olağanüstü bir kremden söz ediliyor. Kırışıkların kalkacağı ile ilgili olağanüstü bir kremden söz ediliyor. Çiller yok olup gidecek. Geçenlerde benim kardeşimin eşinde biraz çiller var. Geçen oradayken işte konuşuyordu. Bu kremi benim için sipariş eder misin diye. İnsanlar bu kadar akıl almaz şeylere bel bağlıyorlar. Umut bağlıyorlar. Aslında biliyor musunuz? Yürek doluluğu söylemek istiyorum. Bakın televizyonlara, Türk kanallarında 3/2'sında reklamlar var. Görseniz oraya çıkartmışlar belki 20 senedir body yapan bir adamı. Karın kaslarına baksanız 20 tane kas sayarsınız burada. Tamam mı? Adam böyle kafasını kaşıyor, burası kalkıyor böyle. Tamam mı? Sanki o sunduğu alet onu o noktaya getirdi. Adam 20 yıldır çalışıyor. Kim bilir nerede? Body'ye gidiyor. Çalışmış, o noktaya gelmiş. Ama ne yapıyor? Siparişler diz boyu. İnsanlar sipariş ediyorlar. Ama ne oluyor? Birkaç hafta sonra o reklamlarda anlatıldığı gibi olmadığını görüyoruz ve anlıyoruz. Demek ki bize dünyanın sunduğu vaatlerin hepsi boş. Ama değerli kardeşler, Rabbimizin bize sunduğu bir vaat var. Boş olmayan, eksikliği gideren bir vaat. Rabbimiz gelecek, çarmıhta ölecek ama ölümde kalmayacak, ölümden görkemlenecek. Gerçekleşti mi bu? Evet, gerçekleşti. Bakın, ben sizi bugün Luka 24'e götürmek istiyorum. Luka 24. bölüme götürmek istiyorum. Orada Tanrı'nın bize sunduğu birkaç vaat var. İlk 12 ayet içerisinde sıralanan 3 önemli vaat var aslında. O 3 önemli vaadın neler olduğunu birlikte anlamaya çalışacağız. Bunu bir şekilde öne çıkarmaya çalışacağım. 24. bölüm Luka 24. Belki Sami yüksek sesle okusun. İlk öne gelebilirsin. İlk 12 ayeti. Yok yok.
Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz dediler. O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın. İnsan oğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. O zaman İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönen kadınlar bütün bunları 11'lere ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlattılar. Meclili Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Ne var ki bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı. Rab bereketlesin. Ya,
amin. Evet, şöyle bir gözünüzde canlandırmaya çalışın sevgili kardeşler. Rabbimiz göksel olan tahtını, rahatlığını bırakıyor, terk ediyor. Kim için? Kendisi için değil, biz günahkarlar için. Yeryüzüne geliyor ve o acımasız çarmıhta hayatını bizim için feda ediyor. Ve ama orayla kalmıyor, orayla noktalanmıyor. Üçüncü gün ölümden görkemle dirilerek sonsuz yaşama giden yolu ne yapıyor? Ardına kadar açıyor değerli kardeşler. Gerçekten de bu önemli gerçeği onaylayan kanıtlar aslında bu 12 ayetlik kesimde bize tüm çıplaklığıyla açıklanıyor net bir şekilde. Bu kanıtların neler olduğunu birlikte öğrenelim. Şimdi ilk kanıt, bu 12 ayetten anladığımız kadarıyla önümüzde dikili olan ilk kanıt nedir? Boş olan çarmıhtır sevgili kardeşler. Bugün Sami bu şeyi gösterirken çarmıhtan söz etti değil mi, bu çarmıh? Ben bu tür çarmıhları çok seviyorum. Yani İsa'nın burada böyle asılı olan çarmıhlar benim pek fazla hoşuma gitmiyor. Çünkü o tür çarmıhlar genelde çaresizliği, ezilmişliği, sanki umutsuzluğu bize dile getiriyor. Ama boş çarmıh bize aslında olması gereken, gerçekleşmesi gereken olayın gerçekleştiğini tüm çıplaklığıyla önümüze koyuyor haykırarak değerli kardeşler. Şimdi sizi ilk o diriliş sabahına götüreyim. Sabahın erken saatleri, daha gün ağarmamış değil mi? Kadınlar ne yapıyorlar? Yola koyuluyorlar mezara gitmek için. Yanlarında da ne var okuduğumuz kadarıyla? Bir takım baharatlar var değil mi? İsa'yı mumyalamak için bir takım hoş kokulu baharatları da yanına alıyorlar. Büyük bir içtenlikle ama hüzün içerisinde yola koyuyorlar. Yola koyuluyorlar. Ve bu kadınların kimden olduğu aslında bize çok net bir şekilde açıklanıyor. Markos 16. bölüme baktığımız zaman. Bu kadınların kimler olduğu Markos 16. bölümün ilk ayetinde bize söyleniyor. Mecdenelli Meryem diyor. Yakup'un annesi Meryem ve Salome. Bu kişilerin adları burada bize dile getiriliyor. Şimdi bu kişiler mezara doğru ilerlerken tepeye doğru yaklaşıyorlar ve o Golgota tepesine bakıyorlar ve Golgota tepesine baktıklarında gerçekten büyük bir hüzünle, büyük bir gözyaşıyla orada duran üç tane boş olan çarmıh biliyorsunuz bir gün öncesi Şabat'tı, Sept günüydü. Cumartesi günüydü yani. Cumartesi günü olduğu için çarmıhlar oradan indirilmemişti. Ve o çarmıhların bir tanesinde de sadece Rabbimiz değil yanında bir sağında bir solunda birer kişi daha vardı katil olarak ifade ediliyor. Evet hırsız olarak ifade ediliyor. Bu kişiler de vardı ama o çarmıhlardan bir tanesinde de Rabbimiz gerçekten orada çarmıha gelinmişti. Şimdi biraz bu çarmıha baktığımızda onu biraz böyle bir mercek altına aldığımızda şöyle söyleyebiliriz sevgili kardeşler. Çarmıha gelirdiğinde Rabbimizin başını koyduğu, yasladığı bir bölüm. O bölümde kan izi vardı, kurumuş kan izi. Neden? Zaman zaman burada da ben dile getirmiştim. Rabbimizin kafasına bir taç, dikenli bir taç koydular. O taçı koymanın dışında, ötesinde bir de o taçı koyduktan sonra dikenli taçın üzerine bir de sopayla ne yaptılar? Vurdular. O dikenli taçın üzerine sopayla vurduklarında ister istemez o dikenler başın içerisine gömüldüler. Ve inanılmaz bir şekilde büyük acı verici bir şeydi. Ve oradan ister istemez bir kan görüntüsü vardı. Ve kollarının bulunduğu yere baktığımız zaman, o çivilenen yerlere baktığımız zaman orada da kurumuş kan lekelerini görebiliyoruz. Sırt kısmına baktığımız zaman da o arkasını yasladığı kısımda da orada da kan lekesi görürüz. Aslında belki bilmiyorum gördünüz mü? Aşağıdaki kilisede toplantıda kilisenin tam o kürsünün arkasında büyük bir çarmıh duruyor. Hiç ona dikkatinizi çekti mi? O da boş bir çarmıh. Ama kırmızı noktalar var çarmıhın üzerinde. Hiç dikkatinizi çekti mi? Orada birlikte toplantı yaparken belki dikkatinizi çekmiştir. Rabbimizin kafası üzerine duran kesimde, sırtını yasladığı kesimde, ellerinin ve ayaklarının olduğu kesimde kan lekeleri küçük kırmızı olaraktan boyadıklarını görüyoruz sevgili kardeşler. Bu da yetmiyormuş gibi askerlerden biri biliyorsunuz ne yaptı? Mızrak olarak böğrüne mızrak da sokmuştu. Şimdi yani ben tabii ki duygu sömürüsü yapmak istemiyorum ama birazcık gözünüze canlandırın. Ben burada zaman zaman dile getirdim onu. O dönemde gırbaç dediğimizde bugün yani püsküllü bir şekilde 8-10 tane ipin asılı olduğu, deriden ipin asılı olduğu bir kırbaç değildi. Yine deridendi onlar ama her derinin üzerinde, her bir deri ipin üzerinde teneke parçaları ve metal parçaları, cam parçaları böyle bir takım parçalar vardı. Neydi? Amaç kişiyi gırbaçlarken daha çok acı vermek ona. Ve arkasını gırbaçladıklarında o takılı olan, asılı olan şeyler arka tarafa gömülüyordu. Aşağı çektiği zaman gırbaçı onu aşağı alıyordu ve o şekilde yoğun bir acı çekiyordu Rabbimiz. Tüm bu manzara aslında bize şunu aykırıyordu. Rabbimiz gerçekten de acı çekerek aslında acı çekerek çarmıhta inim inim inleyerek haykırıyordu sevgili kardeşler. Hem askerler hem Romalılar hem de Yahudiler buna gözleriyle tanık olmuşlardı. Ve Rabbimiz aslında çarmıhta günah olmuştu bizim için. Tanrı bile biliyorsunuz ona bakamadı. Niye bakamadı? Çünkü artık günah kütlesiydi Rabbimiz. Günah kütlesi olmuştu. Ve hatırlıyor musunuz? Kutsal kitaba baktığımız zaman Matta 27. bölümde orada diyor ki 12 ile 3 arasında ortalığı karanlık kapladı. 3 saat boyunca. Bu karanlık neyin simgesiydi sevgili kardeşler? Karanlık ölümün simgesiydi. Karanlık günahın simgesiydi. Aslında o 3 saatlik karanlık dönem içerisinde Rabbimiz bizlerin günahına karşılık olan bedeli aslında inleyerek, haykırarak ödüyordu çarmıh üzerinde. O 3 saatlik karanlık dönem bunu net bir şekilde bize haykırmakta sevgili kardeşler. Şimdi bütün bu olup bitenler karşısında ne yaptı bu insanlar? İşlerine gelmediği için öğrenciler geldiler, cesedi çaldılar diye bir yalan uydurup ortalığa yaymaya başladılar bu insanlar. Şimdi düşünün, 11 tane balıkçı geliyor, zavallı balıkçı. Mezarı bekleyen Romalı askerleri etkisiz hale getiriyor. Ve yaklaşık 2 ton ağırlığında taşı böyle 2 tekmeyle, itmeyle yuvarlıyorlar. Değil mi sevgili kardeşler? Ondan sonra uzmanlar öyle diyorlar. Yani 1,5 metre civarında olduğunu söyler o mezarı kapayan deliğin 1,5 metre olduğunu. Ve o deliği kapayan taş da aslında 2 tondan daha fazla. Yani 3 tona yakın bir ağırlıkta bir taş düşünün. Şimdi bu taşın yuvarlandığını görüyorlar. Şimdi burada herhangi bir kişinin gelip bu taşı yuvarlayabilmesi mümkün mü? Aslında mümkün değil. Aslında iki açıdan mümkün değil. Birincisi fiziki açıdan da mümkün değil. Bu kadar ağırlıktaki bir taşı birilerinin gelip rahat bir şekilde oradan onu indirmesi mümkün olamazdı. İkincisi de yasal yönden mümkün değildi. Çünkü Roma hükümeti tarafından mezar ne yapılmıştı? Mühürlenmişti sevgili kardeşler. Ondan sonra bu kişiler bu yalanı yaydıklarında, yani öğrenciler gelip cesedi çaldılar, yalanını uydurduklarında aslında biz okuduk, anladık ki, anlıyoruz ki aslında kutsal kitaba baktığımız zaman aslında İsa çarmıhtayken öğrencilerin hepsi tüyüp kaçıp gitmişti. Hiçbiri ortada yoktu değerli kardeşler. Gerçekten çarmıh bugün bomboş. Beden yok ama karşımızda bir vaat var. Bu vaadi okuduk bakın 7. ayette okuduk. Önümüzde dikilen vaat şöyle diyor bize. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve 3. gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. Bu bir vaattı. Bakın bu vaat ne zaman gerçekleşiyor? Dikkat edin. Yine okuduk bunu. 6. ayete bakın. Bu 7. ayette bildirilen vaadin 6. ayette aslında gerçekleştiğini görüyoruz. O burada yok, dirildi. Rabbin önümüze koyduğu o vaat, diri vaat gerçekten yerini bulmuştu, gerçekleşmişti. Ve bu umutla dolu olaraktan bu vaat ne yapıyor? Her birimiz için önümüzde dikili duruyor senin için ve benim için sevgili kardeşler. Onun için bizler de cesaretle, büyük bir umutla boş çarmıhın önüne gelebilir, kırılabilir ve gerçekten de değerli kardeşler Rabbin ölümü ve ölümden dirilişi aracılığıyla aklandığımızı, bağışlandığımızı büyük bir cesaretle haykırabiliriz. Çünkü boş çarmıhın tüm dünyaya verdiği mesaj bu. Gerekli olan bedel ödenmiştir. Boş çarmıhın bize olan mesajı budur sevgili kardeşler. O bizleri yerine alarak sonsuz ölüm yargısından biz imanları özgür etmiştir. Hamdolsun. Tanrı'nın sevgisi şunu açıklıyor Romalılar 5. bölümde 5-8'de. Şöyle diyor: biz günahkarken o bizim için ölmüştür. O Romalılar 5-8. Romalılar 5. bölüm ayet 8'de diyor: biz günahkarken o bizim için ölmüştür. Hiç kimse değerli kardeşler, ne Musa, ne İbrahim, ne Davut, ne Buda, ne diğer peygamberler, ne de diğer Tanrı adamları. Hepsi öldüler. İsa da ölüp gitti. Onlar da ölüp gitti. Ve toprak oldular. Dün Ayşe ve Aytaş'la kutsal kitap çalışması yaparken orada onlara da bu noktayı birazcık dile getirmeye çalışmıştım. Eğer bunu anlamak istiyorsanız gidin birkaç sene önce ölmüş olan kişinin mezarını açın. Göreceksiniz ki beden yok olup gitmiş, toprak olup gitmiş. Bu kadar açık, bu kadar net sevgili kardeşler. Ama Rabbimiz çürüme görmedi, hamdolsun. Çürüme görmedi. Ölümden görkemli dirilerek ölüm üzerinde yenge kazanmış olduğu için onun bedeni toprak olup gitmedi değerli kardeşler. Aslında bu gerçekten çok çok önemli. Onun için Habercilerin İşleri 4. bölümde 12. ayet, çok iyi bilinen bir ayet, ne kadar güzel söylüyor. Bunu net bir şekilde bakın, birçok Tanrı adamı geldi, birçok önderler geldi, krallar geldi ama hiçbiri bunu söyleyemediler. Ama İsa bunu net bir şekilde diyebildi. Bu göğün altında başka bir isim yoktur, öyle ki onun aracılığıyla kurtulabilelim. Demek ki bizi kurtarabilecek tek bir kişi var. O da bizim için hayatını feda eden ama ölümde kalmayan, ölümden görkemle dirilen Rabbimiz ve Efendimiz, kurtarıcımız İsa Mesih. Evet, kadınlara tekrar geri dönelim. Kısa bir zaman duruyorlar. Tepede dikili olan boş çarmıha bakıyorlar. Sonra tepeden aşağı doğru inip mezara doğru yollarına devam ediyorlar. Ve şimdi aralarında tabii ki o mezara doğru ilerlerlerken, o tepeden aşağı inerlerken aralarında bir sohbet yapıyorlar. 16. bölüm, Markos 16. bölümde 3. ayette bu sohbet hakkında okuyoruz. Nasıl bir sohbet yaptıklarıyla ilgili olarak şöyle diyor: mezar taşını nasıl kaldıracağız? Yani o kadınlar da mezara giderlerken kafalarını meşgul eden bir şey vardı. Ya biz o taşı nasıl kaldırabiliriz? Yani bu, biz bu baharatları kullanacağız Rabbimiz için ama taşı nasıl kaldıracağız diye aralarında konuşmaya başlamışlardı. Ve bu şekilde düşünmekte haklıydılar. Dediğim gibi iki yönden, hem çok ağır olmasından dolayı hem de izinsiz hiç kimse o mezar taşını, mührünü bozmaya yetkisi yoktu. Kadınlar ne yaptılar? Yine bu düşünceler içerisinde yorularaktan yollarına devam ettiler. Ve mezara yaklaştıklarında ve doğal olaraktan gözlerine inanamadılar sevgililer, sevgili kardeşler. Çünkü mezarı bekleyen askerler baygın bir şekilde yerde yatıyorlardı. Ve mezar taşı da bir tarafa yuvarlanmıştı. Şimdi yuvarlanmıştı. Tabii ki şunun için değil. Yani Rabbimiz mezardan çıksın diye mezar taşı yuvarlanmamıştı. Aslında tam tersine, hem öğrenciler içeri girsin, hem de o baharatlarla gelen kadınlar içeriye girsin ve ortada kalan, geride bıraktığı o kanıtları görsünler, iman etsinler diye aslında taş bir tarafa yuvarlanmıştı. Yani yoksa Rabbimizin taşın yuvarlanmasına gerek yoktu, çünkü daha çok daha önceden, o taş daha yuvarlanmadan önce pazar sabahı Rabbimiz ölümden dirilmişti. Yani orada yoktu, taş yuvarlandığında İsa mezarda yoktu. Yuvarlanmasındaki tek neden kadınlar içindi, öğrenciler içindi. Oraya girsinler, kanıtları görsünler ve iman etsinler diye sevgili kardeşler. Onun için bunu görüyorlar, buna tanık oluyorlar ve taşın üzerinde bir melek görüyor kadınlar. Matta 28. bölüme bakalım. Matta 28. bölümde 5 ve 6. ayetlerde orada oturan melek şöyle diyor: kadınlar mezara geldiklerinde korkmayın diyor. Korkmayın. Çarmıha girilen İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. söylemiş olduğu gibi dirildi. Demek ki melek bunu söylerken aslında tüm dünya güçlerine meydan okuyordu sevgili kardeşler. Gerçekten o burada yok demesi, onun dirilmiş olduğu mesajını vermiş olması aslında dünyaya meydan okuyordu sevgili kardeşler bu melek. Bu da bizi nereye götürüyor? İkinci kanıtımıza götürüyor. Yani dedik ya çarmıh boştu ve bu melek aracılığıyla şunu anlıyoruz ki mezar da boştu. Ve ikinci kanıtımız mezar da boştu. Sevgili kardeşler. Onun için 19. ayette şunu okuyoruz. Öğrencilerine şunu söylüyor. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Demek ki öldüklerinde bir daha ölmemek üzere sonsuz yaşama dirileceklerini biliyorlardı değerli kardeşler. Bu harika bir şey. Bizi de teselli etsin bu. Öleceğiz. Evet, her insan gibi bizler de öleceğiz sevgili kardeşler. Bedenlerimiz toprak olup gidecek. Ama ruhumuz, Tanrı'nın bize verdiği ruh Tanrı'ya tekrar geri dönecektir. 146. mezmurda okuduğumuz gibi beden toprağa dönüyor ve Tanrı'nın insana verdiği ruh da diyor Tanrı'ya ne yapıyor? Geri dönüyor sevgili kardeşler. Onun için İbraniler 7. bölümde bu gerçek net bir şekilde vurgulanıyor bizlere. Gerçekten bu ayet, İbraniler 7. bölümdeki ayet benim en çok sevdiğim ayetlerden bir tanesi. Aslında bu ayeti gerçekten ezberleyin. Her gün duyumsayın bu ayeti, içinize hissedin. 7.25 değerli kardeşler. 7.25 Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtaracak güçtedir diyor. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Görebiliyor musunuz? Rabbimizin yaşıyor olması bizim de yaşayacağımızın garantisini veriyor. Onun için kutsal söz bu güvenceyi bize veriyor. Evet, bizler öleceğiz her insan gibi. Toprak olup gideceğiz, evet. Ama ölümden Rabbimiz geldiğinde ölümden görkemle dirileceğiz. Ve Rabbimizle birlikte sonsuza dek yaşamak için alıp götürüleceğiz sevgili kardeşler. Bu da bizi cesaretlendirsin ve birbirimizi bu sözlerle ne yapalım? Teselli edelim, teşvik edelim, yüreklendirelim sevgili kardeşler. Evet, ölüm artık gerçekten dikenini kaybetmiştir. Onun için bunu yürek doluluğuyla her zaman haykırırım. İğnesini kaybeden arı gibi ölüm de dikenini kaybetmiş olduğu için ölüm ne yapmıştır? Gücünü kaybetmiştir sevgili kardeşler. Ben bu dirilişle ilgili birçok yerde vaaz ettiğimde bu örneği vermiştim. Hatta en son yanılmıyorsam Goldberg Kilisesi'nde de vermiştim bu örneği. Aslında bazılarımız bunu duymadığı için bu örneği tekrar vermek istiyorum. Çok hoşuma giden, ya bildiğim kadarıyla yaşanmış bir olay. Bir Amerikalı çocuğuyla beraber, genç delikanlıyla beraber bir yaz günü yola çıkıyor. Yolculuk yaparken hava oldukça sıcak Amerika'da, Ağustos sıcağı ve pencerenin aralığından bir arı içeriye giriyor. Ve arı girdiğinde yanındaki oğlu büyük çığlık atıyor. Arının o vızıldamasını, sesini duyduğu zaman büyük bir çığlık atıyor. Neden çığlık atıyor? Çünkü çocuğun arıya karşı alerjisi var. Arıya karşı alerjisi olduğu için soktuğunda bir an önce hastaneye yetiştirilmesi lazım ki benim abim de arıya karşı alerjisi olduğu için her zaman yanında, mesela pikniğe gittiğinde yanında kırıp hemen içebileceği bir sıvı, yani iğne gibi bir sıvı yanında götürüyor ki öyle bir şey olduğunda, bir keresinde oldu, zor yetiştirdiler abimi. Ağzı burnu her tarafı şişti. O kadar büyük bir alerji. Yani zamanda yetiştirilmediği zaman kişi ölebiliyor. Yani o kadar korkunç bir şey. Ve tabii ki çocuk doğal olaraktan haykırmaya başlayınca, bağırmaya başlayınca baba bir yandan arabayı sürmeye çalışıyor, kaza yapmamaya çalışıyor. Öbür yandan da gözleriyle arıyı takip etmeye başlıyor. Takip ediyor, takip ediyor. Bir anda tek eliyle arıyı yakalıyor. Ve bir süre tutuyor arıyı elinde. Ve ondan sonra arıyı salıyor. Arı tabii o can havliyle, değil mi, tutulmuş, bırakılmış olmanın bırakılmış olmadan dolayı daha da kuvvetli bir şekilde vızıldayarak çocuğun etrafında uçmaya başlıyor. Ve tabii ki bağırıyor çocuk yine sokacakmış gibi. Babası diyor ki oğlum bak artık bağırmana gerek yok. Açıyor elini, gösteriyor. Arı biliyorsunuz iğnesini bıraktığı zaman kısa zaman içerisinde ölüyor. Ve çocuğuna diyor ki bak oğlum hiç korkmana gerek yok. Arının iğnesi elimde. İşte onun için bunu söylüyorum. Ey ölüm diyor. Bakın kutsal kitaba değerli kardeşler. 1. Korintoslar 15. bölüm 55. ayet bakın ne diyor. 1. Korintoslar 15-55. 1. Korintoslar 15-55. Ne diyor orada? Sami bulduysan okur musun lütfen?
Ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede?
Ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede? Değerli kardeşler onun için şunu söyleyebiliriz. Ölüm öldü gerçekten. Ölüm ölmüştür. Ölümün gücünü Rabbimiz gerçekten de çarmıh üzerinde ölüp ama ölümde kalmayıp dirilerek ne yapmıştır? Aynı arının ölüme gittiği gibi adım adım ölüme gittiği gibi ölüm de aslında ölüm kuyruğundadır. Bizler gibi o da ölüm kuyruğundadır. Adım adım o da ölüme doğru gitmektedir. Onun için diyebiliriz. Diyebilirsiniz belki ya ölüm ölür mü? Evet. Eğer bir kişi ölümden diriliyorsa ölümün gücü o kişinin üzerinde yok demektir. Doğru mu? Demek ki ölümden daha güçlü olması lazım ki ölüm üzerinde yengi kazanabilsin. Demek ki Rabbimiz ölümü yenmiş olması, ölümü öldürmüş olması evet bize bunu gösteriyor ki artık ölümün gücü üzerimizde yok. Seviniyor muyuz bunun için? Ha? Yoksa alıştık mı buna? Ha? Sevinelim değerli kardeşler. Hiç olmazsa bu dönem içerisinde değerli kardeşler gerçekten bu dönem içerisinde duyumsayarak, doya doya yaşayarak bunu tadalım, hissedelim, yüreğimizde bunu doya doya yaşayalım sevgili kardeşler. Evet, ölüm öldü. Hamdolsun. Bakın Romalılar 5.12'de şöyle okuyoruz. Adem'le Hava aracılığıyla biliyorsunuz ölüm girdiğinde günah bir insan aracılığıyla ölüm de günah aracılığıyla 5.12 Romalılar 5 ayet 12'de günah bir insan aracılığıyla ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Evet doğru ölüm yayıldı ama ölümün gücü yok hamdolsun iman eden için. Ölümün gücü Recep'in üzerinde yok. Ölümün gücü Tanrı çocuklarında, iman etmiş Tanrı çocuklarında ölümün gücü yok. Ve bakın bu gerçeği Vahiy 20. bölümde okuyoruz. 14. ayette. Ne kadar güzel onaylıyor. Vahiy 20 ayet 14. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. Mezar boştu çünkü o yaşıyordu andolsun. Meleğin o burada yok dirildi demiş olması bizlerin de ölümden sonra sonsuz yaşama dirileceğimizin kanıtıdır sevgili kardeşler. O burada yok dirildi sözü bizim de ölümden sonra dirileceğimizin kanıtını bize veriyor. Demek ki o diriliş sabahı, Paskalya sabahı gerçekleşen bu muhteşem olay çikolatadan yapılmış tavşanlardan değerli kardeşler, gerçekten boyalı yumurtalardan çok daha öte bir şey. Yani Paskalya dediğimiz zaman, diriliş kutlaması dediğimiz zaman gidin bugün alışverişlere bakın, değil mi? Renkli renkli yumurtalar, değil mi? Tavşandan çikolatalar, bu mu diriliş? Bunların hepsi boş sevgili kardeşler. Bizim Rabbimizin ölümden görkemle dirilmiş olması bunu çok daha aşar nitelikte. Çok daha ileride olan bir özellik hamdolsun. Evet. 20. bölüm. 20. bölüm 14. ayet. Ya 20-14. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı diyor. Doğru yazmış mıyız? Bazen ayetleri kaydırıyorum.
İşte bu ateş gölü ikinci gölü.
Değil mi? Evet, 20-14. Evet. Demek ki şöyle diyebiliriz. Paskalya sabahı, o Rabbimizin pazar sabahı dirilmiş olması, şunu diyebiliriz. Aslında o günden itibaren, o pazar sabahından itibaren ölüm, ölüm kuyruğuna girdi. Yani ölüm kuyruğuna girdiği andır. Ölüm etkisini o Paskalya sabahı kaybetti ve ölüm kuyruğuna girdi, hamdolsun. Demek ki boş çarmıh bedelin ödenmiş ve boş mezarda işin bitmiş olduğunu açıkça beyan ediyor sevgili kardeşler. Onun için inancımızı etkin kılan, anlamlı kılan bu gerçek değerli kardeşler. Ama bununla sadece son bulmuyor. Yani boş çarmıh bir vaattir. Boş mezar evet bir vaattir. Ama üçüncü bir vaat daha var. Bu üçüncü ve son vaat da bize şunu söylüyor bu 12, okuduğumuz 12 ayetlik parça içerisinde. Geride bırakmış olduğu kefen bezleri. Şimdi kadınlara tekrar geri dönüyoruz. Şimdi melek kadınlarla konuştuktan sonra kadınlar ne yaptılar? Melek kadınlara konuştu. Kadınlar ne yaptılar? O konuşmayı gerçekleştirdikten sonra, o haberi aldıktan sonra ne yaptılar? Tabii öğrencilere koştular. Bu diriliş haberini, bu sevinci vermek için, değil mi? Onlara koştular ve onlara bilgi verdiler. Ve bu bilgiyi verdikten sonra, bu inanılmaz bilgi karşısında, bu inanılmaz sonuç karşısında Petrus ve Yuhanna olup biteni anlamak için ne yaptılar? Hemen mezara doğru koşmaya başladılar. Ve vardıklarında Yuhanna ne yaptı? Mezarın dışında bekledi. Ama Petrus ne yaptı? Hemen mezara daldı. Yuhanna bekledi ama Petrus hemen mezara daldı sevgili kardeşler. Ve her şeyin söylendiği gibi olduğunu anlamak için çok uzun sürmedi. Mezar gerçekten de boştu. Petrus içeri girdiğinde bunu hemen fark etti, gördü. Ve bunun bir tek anlamı olabilirdi. Boş mezarı görmüş olması, kefen bezlerinin orada serili olduğunu görmüş olması. İsa gerçekten de dirildi ve yaşıyor. Hamdolsun. Eğer biri cesedi çalmış olsaydı, herhalde kefen bezlerini arada bırakmazlardı, değil mi? Kefen bezlerini de beraber alır götürürlerdi. Ben hatırlarsanız yine bir örnek vermiştim uzun yıllar önce. Türkiye'nin çok zengin adamlarından biri vardı, Vehbi Koç. Tanıyanlar belki bilir. Şimdi Türkiye'de zenginler de çoğaldı artık. Eskiden iki kişi vardı, bir Sabancı vardı, bir Vehbi Koç vardı. Ama şimdi zenginler çoğaldı Türkiye'de de. Vehbi Koç öldüğünde hemen birkaç gün içerisinde onun cesedini çaldılar. Ve sahiplerinden, Vehbi Koç'un ailesinden para kopartmaya çalıştılar. Ama çaldıklarında kefen bezi orada değildi. Kefen bezini de beraber aldılar. Daha sonra buldular tabii ki cesedi. Yani kefen bezi de, sarılı olan kefen bezi de, ceset çalınmış olsaydı kefen bezi de orada olmazdı. Cesetle beraber alıp götürülürdü sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz gerçekten de kefen bezlerini geride bıraktı. Bunun kanıtı neydi değerli kardeşler? Neydi bunun kanıtı? Yani Rabbimizin dirilmiş olduğunu, kefen bezlerini geride bırakmış olması neyin kanıtıydı? Bakın kutsal kitap o kadar güzel söylüyor ki, açın 1. Korintoslar 15. bölümü 5 ve 6. ayetlere bakalım. O kanıt burada ne kadar güzel bize açıklanıyor. Onun gerçekten de dirilmiş olduğunu açıklayan kanıtlar. Evet, 1. Korintoslar mektubu 15. bölüm 5 ve 6. ayetler. Ne diyor orada? 5 ve 6'da Sami.
Kefese sonra evet. 12'lere göründü.
Evet.
Daha sonra da 500'den çok kardeşe aynı anda göründü.
Ya bak, diriliş sonrası işte kanıtı buydu değerli kardeşler. Birçoklarına Rabbimiz ne oldu? bedenen, dirilmiş bedenle ne yaptı? Göründü sevgili kardeşler. Bu neyi gösteriyor? Onlarla yürüdü. Onlarla oturdu. Onlarla konuştu. Onlarla yemek yedi. Bu neyi ifade ediyor? Onlarla birlikte olması, onlarla yürümüş olması, onlarla oturmuş olması, onlarla birlikte yemek yemiş olması neyi ifade ediyor? Paydaşlığı ifade ediyor, değil mi? Paydaşlığı, birlikteliği ifade ediyor. Bunun ikinci kanıtı şudur sevgili kardeşler. Lazar ölümden dirildiği zaman, değil mi? 11. bölümde Lazar'ın ölümden dirilişini okuyoruz. Yuhanna 11. bölümde. 12. bölüme baktığımız zaman Lazar'ın İsa ile birlikte sofrada olduğunu görüyoruz. Bu neyi gösteriyor? Diriliş sonrası bizim konumumuzu gösteriyor aslında. Rabbimizle beraber baş başa. Değerli kardeşler, bakın bunu içten söylemek istiyorum. Evet, Rabbimizin görünmüş olması, birlikte onlarla birlikte yemek yemiş olması bize de şunu açıkça gösteriyor ki evet, Rab seninle benimle ilişki içerisinde olmak istiyor. Seninle ilişki kurmak istiyor. Seninle ilişki içerisinde kalmak istiyor sevgili kardeşler. Onun için boş kefen bezlerinin mesajı budur. O yaşıyor ve seninle de ilişki kurmak istiyor. Evet, düşünün, ne çarmıh, ne mezar, ne de kefen bezleri İsa'yı tutabilirdi. Diriliş sonrası dokunmaya, diriliş sonrası sevmeye, diriliş sonrası gerçekten ilişki içerisine girmeye Rabbimiz devam etti. Bugün aynı şeyi sizlerle de yapmak istiyor. Ve belki son olaraktan bir soruyla noktalayayım konumu. Şimdi biliyorsunuz iman etmeden önce İsa kimdir diye düşündüğümde her zaman şöyle diyordum. Hristiyanların peygamberi. Neden Hristiyanların peygamberi olduğunu söylüyordum? Çünkü gerçek anlamda Rabbi ile ilişkim yoktu. Onun için benim kafamda İsa Hristiyanların peygamberiydi, o kadar. Onun için burada sormak istediğim soru bu. Sen değerli kardeşim, İsa'yı gerçekten tanıyor musun? Bu soru çok önemli bir soru. İsa'yı gerçekten tanıyor musun değerli kardeşim? Yani onun hakkında ne kadar bilgin olduğunu sormak istemiyorum. Yani ben size sorsam belki onun hakkında çok şey söyleyebilirsiniz ama şu basit soruya içinizden yanıt vermeye çalışın. İsa'yı tanıyor musun?
Şimdi cevap mı bekliyorsun?
Birazcık bekliyorum. Tabii tanıyoruz diyeceksiniz değil mi?
Şimdi türlü türlü zaten onunla tanışmamış olsak burada işimiz olmazdı. Bir. Yani onu...
Evet.
Bir de herkesin onunla karşılaşma şekli var. Biri böyle, biri okuyarak, biri değişik değişik onunla tanıştılar. Biri okuyarak, biri benim gibi mesela körken bir saniyede onunla tanıştım. Hatta kendisi bana benimle tanıştı. Ben onu tanımadım.
Evet.
Ben onu tanıdığım zaman ben diyordum bir revolüsyon.
Evet.
Yani bir iyi bir insandı.
Evet.
Eğer Tanrı varsa ben diyordum benim. Tanrı diye yani evet. Tanrı olarak kabul etmiyorum.
Evet.
İyi bir insan, iyi bir peygamber, iyi bir...
O zaman sana bir soru daha sorayım. Güzel açtın. Maradona'yı tanıyor musun?
Tanıyorum.
Ha?
Tanıyorum.
Onunla tanıştın mı? Yüz yüze konuştun mu? Paylaştın mı onu? Onun hakkında duydun. Ya gazeteden okudun ya televizyon ekranlarından onun hakkında işittim ben de. Ama Pele, ama Maradona. Ama Angela Merkel, değil mi? Başbakan, Almanya'nın başbakanı. Değil mi? Biz onun hakkında çok duyduk. Televizyonlardan izliyoruz. Ama onun hakkında, birisi hakkında bir şey duymak ile o kişiyle ilişki içerisinde olmak farklı şeyler. Ben tanıdığımı söylüyorum. Neden? Çünkü Rabbimle ilişki içerisindeyim. Bakın değerli kardeşler, şunu diyebilirsin. İman ettiğini söyleyebilirsin. Onunla ilişki kurduğunu söyleyebilirsin. Ama değerli kardeşler, bu kurmuş olduğun ilişki aynı sıcaklıkta devam etmiyor olabilir. Değişik nedenlerden dolayı Rab ile olan ilişkinin arasına bir şeyler girmiş olabilir. O açıdan tanımak ile, gerçekten bir kişi hakkında duymak ile bir kişiyi tanımak, o kişiyle konuşmak, sohbet etmek farklı bir şey. Biz Rabbimizle sohbet ediyoruz değil mi? Ama değerli kardeşler, gerçekten de bazen bu içinde bulunduğumuz yer yuvarlağında maalesef durumlar, şartlar öyle bir noktaya geliyor ki bazen o güzelim ilişkiyi kopartabiliyoruz. Başka şeyler önde oluyor. Evet, onunla ilişkimiz olduğunu düşünüyoruz ama gerçek anlamda karşılıklı bir fikir alışverişi yok sevgili kardeşler. Onun için Rabbimiz bize şunu söylüyor. Diyor ki Vahiy 3. bölümde çok iyi bilinen bir ayet. 20. ayette. Bununla da noktalayacağım. Vahiy 3. bölüm 20. ayet. Bakın ne diyor? İşte kapıda durmuş çalıyorum. Biri sesimi işitir. Kapıyı açarsa onunla birlikte, bakın ne diyor? Onunla birlikte yemek yiyeceğim. Yemek yemek nedir? Paydaşlığın simgesidir. İlişki içerisinde olmanın simgesidir. Değerli kardeşler, bakın gerçekten bu 2000 yıl önce gerçekleşti. İlk diriliş günü, pazar sabahı, evet bu gerçekleşti. Onun için Rab bizimle aynı ilişkiyi kurmak istiyor. Boş çarmıh bize neyi haykırıyor? Günahların bağışlandığını, gerekli olan bedelin ödenmiş olduğu vaadi. İkinci nokta, boş mezar diriliş sonrası sonsuz yaşama kavuşacakları vaadi. Üçüncüsü, boş kefen bezleri de neyi açıklıyordu? Paydaşlığı, beraberliği, birlikteliği. Yani bir gün Rableriyle birlikte yakın bir ilişki kuracakları vaadi. Sen bunların sahibi olabilirsin. Yani sen de günahlarından kurtulabilir, diri olan Tanrı'yla ilişki içerisine girebilirsin. Belki diyorsun ki evet, ben zaten sonsuz yaşamın sahibiyim ama Tanrı bugün senin yüreğinin kapısını çalıyor. Seninle o ta karar verdiğin günde başlatmış olduğu ilişkiyi tekrar yenilemek istiyor. Tekrar tazelemek istiyor. Tekrar iyi bir noktaya getirmek istiyor. Hazır mıyız Rab ile olan o ilişkimizi tazelemeye? Bu diriliş aslında bize bunu anımsatsın. Rab bizimle olan ilişkiyi yenilemek istiyor. Tazelemek istiyor sevgili kardeşler. Bilmiyorum Rab ile olan ilişkiniz hangi noktada. Ama Rab sizin yüreklerinizi biliyor. Eğer hala o Rab ile bir ilişki kurmadıysan, Rab senin de yüreğinin kapısını çalıyor. Seni de kurtarmak istiyor. Senin de Tanrın olmak istiyor. Ama karar senin. O sadece çalıyor. Açmıyor, sadece yüreğinin kapısını çalıyor. Neden? Seninle ilişki kurmak ya da sahip olduğun ilişkiyi tazelemek için sevgili kardeşler. Evet, Rab yüreğimizin kapısını çalıyor. Eğelim yüreklerimizi. Yüreklerimize bakalım. Rab ile olan ilişkimizin olduğunu söylüyoruz. Onu çok sevdiğimizi söylüyoruz. Ama baktığımızda hangi oranda onunla birlikte iç içe bir birlikteliğimiz var, beraberliğimiz var. Bunu bir gözden geçirelim. Ben de dahil. Böyle bir 25 saniye her zaman yapıyoruz. 2 haftadır yapmadık bunu ama bu hafta yapalım. 2 haftadır, 3 haftadır bilmiyorum, Sami yaptınız mı? Yaptınız mı? Bravo. Yani bu çok önemli. Düşünelim üzerinde. Evet, boş çarmıh önemli. Boş mezar önemli. Boş kefen bezleri önemli. Ama Rab bu kanıtlarla diyor ki ben seni yenilemek istiyorum. Eğelim yüreklerimizi ve daha sonra Sami duayla toplantımızı kapatır.